Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, kültürümüzde yer alan çok önemli kavramlara değinmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda, kültürümüzde, dimağımızda büyük öneme sahip kavramlardan bir tanesi olan tasavvuf konusuna değinmeye devam edeceğiz bu programlarda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Şükür sizler iyisiniz.
Hamdolsun, sizi gördük, daha iyi olduk.
Bilmukabele.
Eyvallah. Tasavvuf konusunda geçmiş programımızda birazcık bir giriş yapmıştık. Hı, hı. Bu programda da aslında tasavvufla alakalı merak edilen sorulara değinmiş olacağız. Yani birçok insan tasavvuf hakkında ileri geri konuşuyorlar ve bu anlamda tasavvufun ne olduğunu bilmeden konuşanlar da var. Tasavvuf hakkında bir şeyler bilip de yarım yamalak bir bilgiye sahip olup da konuşanlar var. Bu anlamda biz en azından bu işin kaynağından öğrenmek adına tasavvufla alakalı çok merak edilen soruları size soralım. Sizler de inşallah bize bu konuda aydınlatıcı bilgiler verin. En başta tasavvuf nedir diye soracağım. Çünkü birçok insan tasavvufun aslında böyle işte iftar vakitlerinde, Ramazan ayına yaklaşıyoruz veya diyelim ki televizyon programlarına yer alan çok böyle popüler hocalardan duydukları kadarıyla, hı hı, ya işte İslam'a bir alternatif gibi veya hadise sünnete bir alternatif gibi maalesef algılıyorlar. Tasavvuf İslam'dan gayrı bir şey midir veya tasavvuf sünnetten, evet, hadisten gayrı bir şey midir?
Şöyle bakalım, çıkışı bilinen adı konmuş ilk dönemi Zühd dönemi Hasan Basri Hazretleri. Hı hı. Yani tabi'in dönemi oluyor. Veya şöyle bir soru soralım. Hazreti Peygamber zamanında tasavvuf var mıydı? Yoktu.
Yoktu.
Hazreti Peygamber zamanında mezhep de yoktu. Hı hı. Hazreti Peygamber zamanında hadis de yoktu. Tefsir de yoktu. Bir sürü şey yoktu.
Bu ilimler yoktu.
Çünkü, evet, hepsini din diye zaten ortak bir şekilde vaaz eden bir peygamber vardı. Yani yeni bir dini tebliğ eden.
Evet.
Bunların bilim dalı haline gelmesi sonraki yüzyıllarda oluşuyor.
Evet.
Ama kaynak olarak o Allah'ın ayetleri ve onun elçisinin bize anlattığı, işte buna hadis, sünnet deniliyor. Onun anlatımlarının içerisinden zaten bütün ilimler çıkıyor. Yani dini ilimler, hı-hı, ve sosyal ilimler. Esasında tasavvuf yarı sosyal de bir ilimdir.
Evet.
Kişinin hayat düzenini hem psikolojik hem sosyolojik olarak buna da katkı sağlayan, düzenleyen bir ilim dalıdır.
Önce kendini bir düzene sokuyorsun, sonra yavaş yavaş toplumla hemhal oluyorsun, toplumu bir düzene sokmuş oluyorsunuz.
Evet, men, evet, arafe nefse, fakat arafe Rabbe. İnsanın kendini bilmesi. Hı hı. Hani Yunus diyor ya, ilim ilim kendini bilmektir diyor.
Evet, ilim ilim bilmektir, evet, ilim kendini bilmektir. Evet.
Şimdi burada insanın daha güçlü bir rahmani refleks göstermesi için uğraşan, didinen, bu yönde gayret eden bilimin, ilimin adı tasavvuftur. Veya takvayı yaşama ilmi. Aziz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı yaşadığınız yüzyılda benzer bir şekilde
taklit etme.
Evet, hayırlı bir taklit etme.
Evet.
Gayretidir. Pek çok ad bulabilirsiniz buna.
Bu güzel bir gaye. Bu,
evet,
güzel bir
hedef, evet, ama yani genel bu birkaç tarif ve tanım yaptık.
Yok, tamam, şunu ama şunu merak ediyorum. Yani bu bir normal bir insanmış gibi aslında dünyayı güzelleştirmek için Peygamber Efendimizin hassas olduğu noktaları taklit ederek güzel bir insan halinde yaşamaktır ama, hmm, şeyler nerede, uçmak kaçmak nerede o zaman, onu sorayım. Yani şimdi bize anlatılan hani böyle baktığınızda ya tasavvuf işte uçuyorlar kaçıyorlar uzak durun bunlardan diyorlar ya, böyle bir şey değil o zaman.
Şimdi bu tarikat uygulamaları,
evet,
daki bir takım sorunlu alanlar var. Bu yeni bir şey değil. Çok uzun yıllardır var olan, hı, bir şey. Yani İslam toplumlarında, Müslümanların yaşadığı toplumlarda, evet, yani çok uzun süredir özellikle halka dair tasavvuf uygulamaları, hı-hı, yani tarikat uygulamalarında, hı-hı, böyle ya bu ne ya, bu nereden çıktı diyeceğimiz,
evet,
bir sizi böyle hafif gülümseten tiyatral, veya bu da olmaz ki,
evet,
uçuk bilim kurgu tabiri var ya, bilim kurgu gibi, bunun birkaç sebebi var. Hı-hı. Bir tanesi, tasavvuf özel bir alandır, kişiye aittir. Bu kişiye ait veya kişilere ait alanın, hallerin, hı-hı, toplumla paylaşılması.
En büyük yanlış orada zaten. Evet.
Şöyle basit bir örnek vereyim. Numan Nurullah Aras bir rüya görse.
Evet.
Rüyada hanımı ve çocukları ve amcasıyla ilgili bir şeyler olsa. Hı hı. Bunu onlarla paylaştığında bir anlamı var.
Evet.
Ama bunu gelip iş yerindeki arkadaşlarına dese ki, işte ben şöyle bir rüya gördüm, amcam şöyle dedi, babam böyle dedi, anam böyle dedi, hanım böyle dedi, şöyle bir rüya gördüm falan dese, bir kısmı der ki senin üstün açık kalmış, bir kısmı güler, bir kısmı üzülür, oradaki sahneler neyse.
Evet.
Ama kimsenin umurunda olmaz. Çünkü onları çok ilgilendirmiyor.
Evet.
Birkaç sefer böyle rüya anlatmaya başladığında da tabiri caizse böyle bir makara konusu olursunuz.
Evet.
Şimdi siz özel alanlarınızı, özel hallerinizi paylaştığınızda
alakası olmayan yerlerde
farklı toplumlarda, yani Kafkasya'daki bir zikir sahnesini paylaştığınızda Ege'li adam bu ne ya der.
Güler
Ege'de,
belki.
Ege'de
çok
çünkü
komik
zeybek oyunu vardır. Yavaş yavaş hareket ederler.
Evet.
Akdeniz iklimi sakin bir iklimdir. Kafkaslardaki o
hareketlilik,
hareketli ve sert hayatın ritüellerini oraya gösterdiğinizde bu nasıl bir şey der.
Evet.
Çünkü işte sosyal ve psikolojik dediğimiz taraf bu. O toplumdaki sosyal ve psikolojik taraf zaten din de böyle bir şey. Dinin zaten malum tariflerinden bir tanesi hayat şeklidir. Yani hayattır. Yaşadığınız hayattır. Tasavvufu da bu şekilde düşünmek lazım. Ancak işte teknolojinin gelişmesiyle böyle dünyanın farklı yerlerinde tasavvuf ve tarikat adına garip garip uygulamalar da var. Esasında işte buna batıl tasavvuf deniliyor.
Evet. Yani
sahih olmayan. Ne demek sahih olmayan? Kur'an ve sünnete uymayan. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye etmediği, yaşamadığı bir şekil ve Allah'ın ayetlerine karşılığı olmayan yine bir uygulama.
Yani şurası çok net. Tasavvuf ayetlerin ve hadislerin dışında herhangi bir davranışı tasvip etmiyor.
Etmez.
Yani burada gerçek bir tasavvuf ehli insan Kur'an-ı Kerim ne diyorsa, hadisler ne diyorsa tamamen ona odaklı.
Tabii. Örfe ait bir tek uygulamalar vardır. Ama o örftür, o din değildir.
Evet.
Yani dindar bir kişi bir örf uyguluyorsa da o da illa din merkezi bakmamak lazım.
Evet.
Yani kim yerde? Her yerin bir selamlama şekli vardır. Her coğrafyanın, her toplulukların. Şimdi falan toplulukta bir selamlaşma usulüyle kimi sarılır, kimi el öper, kimi tokalaşır. Birindeki farkı diğeriyle karşılaştırdığınızda ya burada niye böyle, burada niye böyle dediniz, o sosyal bir konu. O dinin bir alanı değil.
Evet.
Yani birileri bir bölgede bir mürşidi, şeyh efendiyi çok uçurup kaçırıyorsa o sosyolojik bir şey. Çünkü o bölgede itibarlı insanlar hepsine bunu yapıyorlardır.
Bunu genel yaymamak lazım.
Tabii mesela bir Hindistan, şimdi net konuşalım.
Evet.
Hindistan kıtası.
Çok meraklılar orada.
Hindistan'da zaten kast sistemi var.
Evet.
İnsanlar belki kanunen eşit gibi gözükse de eşit değiller.
Evet.
Bu da hayata yansıyor, hayatın her yerine yansıyor. Çünkü o Hint kültürü baskın bir kültürdü kendileri için.
Tabii ki.
Baskın kültür ister Hristiyan ol, ister Müslüman ol, ister Budist ol, ister Sih ol fark etmiyor. Bir şekilde etkileniyorsunuz. Çünkü dil aynı, etnik köken aynı.
Tabii.
Mesela İmam Rabbani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, İmam Rabbani yapan, yani işte müceddit gibi bir ünvana sahip olmasındaki önemli noktalardan bir tanesi, bu Hinduizmle veya Hint kıtası dinleriyle, kültürleriyle karma karışık olmuş bir İslam'ın önünü kesiyor ve gerçek bir İslam'ı, Allah'ın elçisinin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı o topluma tekrar kabul ettiriyor.
Evet.
Çünkü o zaman ortaya karışık bir din çalışması var. Hint toplumunda esasında bir taraftan çok da hoşgörülerdir.
Evet.
Birbirlerine karşı.
Hindistan dinleri bile asimile edecek kadar güçlü
tabii
bir kültür.
Tabii. Her ne kadar kavga ediyor gibi gözükse de şu an.
Evet.
Ama birbirlerine karşı çok böyle saygılılardır. İşte ortaya karışık bir hikaye çıkıyor. İmam Rabbani Hazretleri bununla mücadele ediyor. Yine aynı şekilde daha sonraki yüzyıllarda bizim coğrafyada, yani Orta Doğu coğrafyası, Orta Doğu ve Anadolu'da da Mevlana Halid-i Bağdadi aynı şekilde bununla mücadele ediyor. Onun için mesela Nakşi üstadları böyle ağdalı bir tanım yazmazlar kendileriyle ilgili. Mesela bir icazet yazarken Hadimil fukara vel müslimin, yani Müslümanların ve fakirlerin hizmetkarı falanca diye böyle bir mütevazi bir şey yazılır. Ancak tabii bugün gelinen noktada çok abartılı bir ifadeler, övücü ifadeler kullanılıyor. Belki işte bu da bazı coğrafyalarda bu tip şeyleri çok önemserler. Onu gelip bütün her tarafa yaydığınızda tasavvuf nefsi yermek, nefsi mücadele. Hı hı. Sen ünvanlarla insanları uçuruyorsunuz. Mesela bu biraz eski devlet geleneğinden geliyor mesela. Krallıklar, hanedan dönemlerinde muteber insanlar için çok özel ünvanlar kullanılmış. Artık böyle bir şey yok. Artık dünyada devlet başkanları için bile
çok sade kelimeler.
Ekselans veya sayın gibi bir veya
dostum,
cenab,
arkadaşım diyen
gibi
de
bir
rahat,
ifade kurulur. Gerisi ondan sonra ismi söylenir. İşte sayın cumhurbaşkanı hangi ismi neyse o söylenir. Hı. Ama eskiden böyle değil. Eskiden bir baktığınızda bir ünvanlara.
Tabii şöyle devletli, şevketli, atıfetli, muhabbetli, kıymetli, ondan sonra böyle bir kural yani.
Hristiyanlarda da Müslümanlarda da pek çok yerde böyle bir şey var.
İki dünyanın, iki devletin hakimi, şu dünyanın işte gibi bunu yapmasanız öldürülürsünüz belki. Çünkü onu önce bir öyle bir sistemle girmeniz gerekiyor. O zaman şu yanlıştan bir bence izleyicilerimiz en azından.
Ama coğrafya olarak hala bugün dünyanın Müslüman topraklarının belli yerlerinde, belli noktalarda şey efendiler için, yani tarikat şeyhleri için ilginç yakıştırmalar vesaire var. Burada sorunlu olan ne? Üstadların bu işin önünü kesmesi lazım. Ha kesse de kraldan çok kralcı vardı. Ona yapacak bir şey yok. O toplumsal bir durum.
O toplumun her yerinde var bu
arada. O toplumun her yerinde var. Ancak diğer taraftan bunun önünü kesilmiyor. Hatta bazı yere teşvik ediliyorsa bu bir sorunlu alandır.
Bir mürit şeyhine soruyor aslında. Diyor ki efendim diyor duyduğumuza göre şeyhler cennete girecekmiş. Lütfen beni de yanınıza alır mısınız diyor. Yani irfan ehli şeyh de diyor ki kuzum diyor önce şey... Kendini kurtarsın diyor. Aslında bu tasavvufi bir bakışın özetidir. Yani tabii. Böyle tamam işte seni de alayım hadi gelin sizi de alayım. Ben seçilmiş birim yok yani.
Seçilmiş, teminat da alınmış, garanti.
Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Evet bu aynen. O zaman tasavvuf, gerçek tasavvuf dediğimiz.
Bu bir yakıştırma işte. Çünkü insan üstte.
Şey uçmaz da mürit uçurur doğru, tarzı bir şey oluyor. Bu.
Bir üsttekine doğru bir üsttekini sever.
Evet.
Yani kimse o üstteki. Hı-hı. İster manevi olsun ister maddi olsun.
Evet.
Hani zengin yalakalı diye bir tabir var da çok affedersiniz. Aynı benzeri.
Evet.
Çünkü bu da manevi zengin.
Ya fenomenler var bugün işte. Fenomenlere insanlar bayılıyorlar. Yani, herkes
yani çünkü o fenomen nedir? Toplum onu bir üst olarak kabul etmiştir.
Tabii.
Hatta mesela eskiden devlet sanatçılığı vardı. Bilmiyorum devam ediyor mu şimdi?
Evet.
Mesela devlet sanatçılığı bir
seçilmişlik.
Tabii bir merhaledir. Bir üst segmene geçiyorsun sen artık.
Evet.
Hatta işte oturuşu, kalkışı, konuşması ona göre değişir. Her istediği gibi konuşamaz devlet sanatçısı.
Evet. Şimdi sanatçılık devleti İtibari var da o ayrı bir şey. Siyasete girmeyelim. Şimdi artık sanatçılar toplumun artık kendilerini bir toplum üstü bir yapıda neredeyse devlet gibi görmeye başladılar. Her türlü.
Ama aynı şey. Evet. Toplum onları itibar tabii. ettiği için diyor ki benim bu şu kadar karşılığım var. İşte sosyal medya takipim tabii, bu tabii, kadar. Tabii. Şurada program yaptığım bu kadar kişi
10 milyon
geliyor.
Takipçim var mesela.
Ben toplum adına bu işleri dile getireceğim diyor.
Evet.
Yani sosyolojik bir şey esasında.
Evet.
Tabi bu ortadan kaçtığında bir de şöyle bir şey var. Yani şunu unutmamamız lazım. Bizim coğrafyamızın felsefe, edebiyat,
evet.
sanat. Bu üç alanda ki birikiminin çok ciddi bir kısmında tasavvuf ehlinin,
ruhu besleyen,
tekke ehlinin büyük emeği var.
Tabii ki.
Yani bunu görmezden gelemezsiniz. Yani işte hadi daha yakın yüzyıla gidelim. Amak'ın Hayal Kitabı.
Evet.
Çok herkese tavsiye ederim. Buradan da tavsiyemizi yenilemiş olalım. Amak'ın Hayal
yani.
Kitabı. Evet. Filipeli Ahmet Hamdi, Şeyh Benderzade. Müthiş bir kitap.
Evet, gerçekten öyle.
Yani tasavvuf da anlatıyor. Felsefe de var, psikoloji de var. Üçünü birden tabii. bir kitaba sığdırmış ve gerçekten hayatın anlamını sizi yaradan alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu ve onunla olan ilişkinizi müthiş bir şekilde anlatıyor.
Bu işimize gelmeyebilir yani izleyici olarak da diyeyim. Çünkü daha ziyade kısa reelsleri izleyerek tasavvuf hakkında veya birilerinin yanında.
Şöyle Amak'ın Hayal uzun bir kitap böyle çok şey bir şey değil yani.
Korkulacak bir kitap değil yani.
Rahat bir şey.
O zaman tasavvuf da korkulacak bir şey değil aslında. Değil
tabii yani hayatı tatlandıran, kıvam getiren.
Evet.
Bugün Mevlana'dan tutun, Yunus Emre'den tutun onlarca değerimiz var.
Evet.
Bunların hepsi tasavvuf geleneğinden geliyor.
Evet.
Şeyh Bedrettin. Müthiş bir adam.
Evet.
Tasavvuf onu kesmiyor tabii. Oradan siyasete giriyor, başka alanlara giriyor. Biraz
Tasavvuftan
batiniliğe,
ayrıldıktan sonra
evet batiniliğe
dengeyi
giriyor
kaybediyor
filan.
bir
Fren,
anlamda. Evet.
Hazret freni tutturamayınca işler karışıyor. Ama yazdığına baktığınızda gerçekten ortaya ciddi bir şey koyuyor, bir teori koyuyor. Ha, bu arada bizim sol kesim çok sever kendisini ama kendisinin bir şeriat kitabı da, yani İslam hukuku kitabı da var.
Şeriat
Tabii
kitabı.
tabii yani fıkıh kitabı. Tabii bu kavram da mesela şeriat, tarikat, hakikat kavramı da çok birbirine karışmış bir şey. Yani şeriat deyince ne
Bir
anlıyorlar?
şey diyeceğim. Biraz sonra o soru gelecek aslında da. Yani belki
Ben
vaktimiz yeterse
tahmin
o
ettim de
çok netameli bir şey.
hazırlık yapıyorum. Ya yani
Ya,
şeriat Allah, yani bir Müslümanın yapması gereken kuralların toplamına şeriat denir.
bugün
Bunu
korkuyorlar işte.
getirdik. Müslümanlıktan dondurduk. Bir Hristiyan için de aynısı geçerli. Bir Yahudi için de aynısı
Onlara da
geçerli.
şeriat var
Tabii ona
yani, değil mi?
şeriat var. Yani
Evet.
yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler. Bunların
Evet.
toplamına
Şeriat diyoruz.
şeriat diyoruz.
Şartlardan mı geliyor
Şeriatın nasıl
aslında?
uygulanması, nasıl uygulandığı meselesinde zaten iş kopuyor.
Şeriat şartlardan geliyor. Kurallar belli ama
Tabii.
herhangi bir şekilde uygulayan yoksa bunun hiçbir anlamı yok.
Yok.
Bunun uygulama kısmı
Yani
tarikat oluyor.
siz oruç tuttuğunuzda şeriat uygulamış yapıyorsunuz. Namaz kıldığınızda, yalan söylemediğinizde, zekat verip birilerine yardım ettiğinizde
Evet.
şeriatı uygulamış oluyorsunuz.
O zaman şeriata gelmesin diyen adam bu ülkede yalan söylesin mi demek istiyor? Yani
İşte bak,
hırsızlık mı
kendi
yap? Ne
tarifindeki şeriat, kendi
kavramları
tarifindeki
bilmedi.
şeriat ne oluyor işte? Dünyanın falanca ülkesinde şeriat denilen, adı şeriat olan bir takım uygulamalar var. O
Evet.
uygulamalar diyor ki Türkiye'ye şeriat gelirse diyor böyle uygulamalar başlayacak diyor. Koca sarıklı adamlar ellerinde kılıçlarla yolda gezecek. Şuna buna saplayacak diyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Bir takım çıkarımlar yapıyor. Neye göre yapıyor tabii? Ben burada sadece suçlamıyorum. Ortada bir kötü örnek var. O
Maalesef.
kötü örneğe göre bunu söylüyor bu adam.
O kötü örneğin de
Heh,
yayılmasıyla alakalı bir
işte
şey mi?
şimdi tasavvuftan burada devreye giriyor.
Evet.
Üsve-i hasene, yani en yüce ahlak, en güçlü fenomen.
Evet.
Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunu kim diyor? Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı
Evet.
Kerim'de sizin için en güzel örnektir diyor.
Evet.
İşte bu en güzel örneğin uygulama şekli, onun metodolojisini oluşturmanın adı tasavvuf.
Ne güzel işte tasavvufçuları ayıralım. Felsefeciler bile hani böyle en iyi bulmak için, en ideale ulaşmak için bir sürü düşünmemişler mi?
Zaten işte tasavvuf düşüncesiyle felsefe yan yana.
Ama ben felsefeciyim derseniz insan size saygı duyar. Aa filozofmuş dersin ama ben tasavvufçum deyince şuna bak işte gerici yobaz derler. Aynı şeyi düşünüyorlar ama isimden kaynaklanan bir şey.
Kavramlar birbirine
Kavramlar.
girmiş. Bunun ayrılması lazım.
Evet.
Bize ait kavramların, şimdi Türkiye'de yeni moda var. İşte meditasyon vesaire bir sürü şey yapıyor. İç temizleme mi?
Evet.
Öyle bir şeyler diyorlar. Bir takım bilinçaltı temizleme, şunu vesaire. Bir takım şeyler bulmuşlar işi. Bunların hepsi bizde uygulanan kavramlar. Nedir? Mesela çile uygulaması. Çok az bir gıda ile bir süreliğine sadece sen ve senin zaten Rabbinle baş başasın. Bir gün,
Güzelmiş.
3 gün, 5 gün, 10 gün ibadet ediyorsun, kendini dinliyorsun,
Evet.
doluyorsun, boşaltıyorsun. Seni hayatla ilişki kurduran hiçbir nokta yok. Rabbinle baş başasın. Şimdi bu adam,
Evet.
yani bir terapi bu.
Çok
Şimdi
maliyetli. Bakın şimdi eğer böyle bir 10 günse ben şey diyorum mesela diyelim ki yoga mesela yoga yapıyorlar. Denedik çok pahalı. Şimdi 10 gün diyorsunuz bu daha pahalıdır. Çile dediğiniz o terapi.
hiçbir pahalı yok efendim. Çok ucuz
Evet.
bir şey. Bu çileyi evinizde bile yapabilirsin. Evinizin bir
Ha, özel bir alan
odasında,
gerekmiyor yani.
dış dünyayla gürültüsüz bir yerde Rabbinizle baş başa olacak şekilde çok az bir gıdayla baş başasınız. Çoluğunuz, çocuğunuz, hanımınız, ananız, babanızla hiçbir iletişim kurmadan, hiçbir kulağınıza bir tını gelmeden tek başına tefekkür ediyorsunuz her
Çok,
şeyi.
çok cazip gelmedi bana. Bakın yoga daha güzel geldi. Çünkü yoga kelimesi bakın adı kavramsal. Çile,
Modasal bir
evet
şey,
moda
evet.
çile ne demek? Yani çile ama yoga deyince daha karizmatik geliyor. Bu arada herkes yogaya gidiyor diyorsun. Bunun alternatifi çile de var diyorsunuz. Bilmiyorum belki
Ama işte,
denerlerse.
ama mesela ortada bu uygulama kalkmış. Şimdi.
Kaldırmışlar bir
Tabii
şekilde.
yani otomatik olarak pek çok, esasında pek çok tarikte, geçmişte pek çok yolda olan bir uygulama bu. Ama tabii dükkan komple kapanınca içindeki pek çok
Eşyalar da
özellik de
çok acı.
gitmiş.
İnsanı
Ama
kendini
tabii ne
bulma
var?
macerası
Evet, ama
aslında.
tabii ne var? Garip garip uygulamalar.
Maalesef. Tabii
Geçmiş
bir yeri
yüzyılda veya
kapatınca
bugün de var.
evet.
Ama geçmiş yüzyılda tekkeler resmiyken de garip garip uygulama. Direkt babadan oğula geçmeyen, hak etmediği halde bir hanedanlık gibi.
Bir şeyin aslını kaybettiğinizde yerine taklitleri mutlaka, çünkü orada bir pazar varsa, bir ürünü, asıl çok kaliteli bir ürünü kaldırdığınızda, eğer siz o ürünü sahip çıkmayıp kaldırınca, taklitleri de oradaki o pazarı görünce atılmış oluyorlar.
Ya bu, şöyle, bu şöyle bakmak lazım. İnsanın olduğu her yerde bozulma kaçınılmazdır.
Evet.
Onun için o bozulmayı fark edenler onu telafi etmesi lazım, tedavi etmesi lazım.
Tedavi etmesi lazım.
Bu kadar basittir bu.
Evet.
Bu dünyanın her tarafında devletler, kişiler, toplumlar, şirketler, hangi dine mensup veya hiçbir dine mensup olmasa da bu gerçeği bilirler ve ona göre kendilerini toparlarlar.
Çok doğru. İnsan kendinin eksik olduğunu gördüğünde bir arayışa giriyor. Ben bir arayışa giriyorum. Ben neyim, kimim, ben bu dünyaya niye geldim diye bir arayışa giriyorum. Ve aramaya başlıyorum. Ondan sonra işte karşıma da yoga çıkıyor. Gidiyorum, huzuru buluyorum. Çünkü benim zihin dünyamda tasavvuf yok. Benim zihin dünyamda beni tamir edecek bütün her şeyi ortadan kaldırmışsanız, ben o zaman yogaya doğru gidiyorum. Yoga dozu buluyorum. Yani bu anlamda tasavvuftan korkmaktan
işte,
ziyade.
İşte şöyle, tasavvuf adına güzel örneklerin çoğaltılması lazım.
Var güzel örnekler aslında da, araştırıp bulmak mı lazım?
Bulabilene. Kolaycılıktan kurtulacaklar. Bu gayetin içinde olacaklar. Eskilerin bir tabiri vardır. Sui misal misal değildir. Yani kötü örnek, örnek olarak örnek teşkil etmez.
Bu da tasavvufu bir şey bu arada, kavram. Evet. Peki şeriat, tarikat, hakikat diye bir kavram var. Tasavvuf erbabının çok yakinen bildiği bir sıralama var. Yani burada öncelik konusunda işte bazıları diyorlar ki hayır kardeşim, hakikat önemlidir diyorlar. Bazıları tarikat önemlidir diyorlar.
Şimdi bu, evet, bir adım.
Evet.
Bu bir adım. Esasında bugün sosyal hayatta da, ticari hayatta da, hepsinde aynı adımlar var. Yukarı doğru yükselmenin adımları bunlar.
Bu aşama, tabii aşama
manevi
yani.
Bir yükseliş. Evet. İşte buna mistik diyebiliriz. Spiritüel diyebiliriz.
Bakın tip, ne güzel, mistik, spiritüel daha ilgi çekici. Kullanalım. Evet.
Daha fazla bir like alırız.
Aynen, daha bak mistik çok daha şey geldi.
Efendim şöyle, işte şeriat dediğinizde kitap ve sünnet. Yani Allah'ın emirleri, yasakları ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları.
Bir çerçeve çiziyor.
Evet. Evet. Şimdi ve ağırlıklı da tabii biz Peygamberimizin uygulamalarından dersler çıkartıyoruz. Çünkü ayetleri de bize anlatan, şerh eden kendisidir.
İşte namaz nasıl kılınır gibi örnek.
Pek çok şey.
Evet. Çünkü ayette açıklanmıyor ama Peygamberimiz açıklıyor, böyle kılacaksınız diye.
Tabii ayet başlığı atıyor.
Tabii.
Bazı yerde ayetler çok detay anlatıyor. Hı-hı. Mesela miras hukuku öyledir.
Evet.
Konumuz dağılmasın ama.
Ama ona bile Peygamberimiz yine açıklık getiriyor.
Ama şey bazı yerlerde de Cenab-ı Hak sadece başlığı atmış. Bu böyledir demiş. Ama detayı elçisine bırakmış.
Evet.
Şimdi birinci aşama şeriat. Nedir mesela? Helal lokma. Şimdi helal lokma yoksa
kırmızı çizgiler.
Senin tarikatta bir işin yok kardeş.
Çok güzel.
Çünkü hakikate varamazsın. Tarikata intisap etsen bile hakikate varamazsın. Yani ne marifet ne hakikat, oraya şey yapamazsın. Çünkü istediğin kadar vitamin al. Sen bozuk bir yemek yiyorsun. Virütik ve bakteriyel bir yemek yiyorsun. Oradan sürekli zehirleniyorsun. Aldıkların ancak o zehri temizlemeye yetiyor. Yani akıntıda yüzen adam gibi aynı yerdedir esasında. Sorsam ben yüzüyorum der ama aynı, çünkü akıntıya karşı yüzüyor.
Evet.
Gibi helal lokma, efendim söyleyeyim, Allah'ın farzları ve
herhangi bir cana kıymama, yalan söylememe, dürüst olma, helal lokma
gibi. Yani bir ahlak kuralları.
Ya bugün insanlığımızın arada bütün güzel huylar aslında şeriatın o çizgisinde var yani.
Evet.
Evet. Bununla kalan insan
burada bunu uygulayan bir adam tarikata
bir
intisap
merak
edebilir.
Zaten.
Evet, tarikat çünkü özeldir, genel değildir. Yine bu da karıştırılıyor.
Evet. Bugün herkes bir tarikat, bir şekilde yüzlerce tarikat var ama hani girelim, rahat edelim, bir ritüeller varsa uygulayalım. Ondan sonra kalsın diyorlar mesela.
İşte o şöyle daha dindarlık alanı gibi
hassas
düşünüyor
bir
orayı. Yani burada daha dindar oluruz, biraz da çevre yaparız gibi düşünüyor. Yani nefsi emmareden levvameye, oradan işte ülhimera diye
merdiveni
yukarı
var,
doğru gidişten ziyade ayağımız kaymasın.
Güzel.
Hani bir tarif yaptık ya, iki niyetli intisap vardır. Yani tarikata bağlanmak vardır. Birincisi evliya olma yönünde.
Güzel.
Yani takva sahiplerine önder. Ve cennelin mutlakine imama.
Allah'a dost.
Evet. İkincisi de eşkıya olmama. Yani esasında eşkıya olmama derken şeriatı yaşamak ve
ya topluma zararın dokunmasın.
Tarikattan da biraz feyz almak.
Tadımlık o kadar.
Çünkü bazı yapılar insan genetik olarak coşkulu adam, çok sıkıdır, hırsları vardır, bedeni gücü fazladır, yerinde duramaz. Şimdi bu adama derviş kıyafeti giydirseniz de yırtar o kıyafeti, fark etmez yani şeyde.
Evet.
Ama ona o kıyafet de giydirmezseniz veya giymezse topluma karşı bir mazeratlık da yapabilir yani. Ya evet. Nereden çıktı bu veya bu adam nedir bundan çektiğimiz denebilir. Toplumsal tarafta tasavvuf, tarikat burada onu insanın bir miktar dengeliyorsunuz.
Tamam, şeriat çerçevesini çizdik. Sonra insan kendini o çerçeveden birazcık daha hassas bir hayat, hassas bir dini hayat, belki de kendini birazcık daha bulma yolunda bir adım daha gitmek için artık yavaş yavaş bir tarikata girme yoluna girmiş oluyor. Biz bu tarikatta bırakalım çünkü programın sonuna geldik. Ama tarikattan da bir de hakikat var. Asıl gidilmesi gereken nokta var. Dilerseniz ona da bir sonraki programda değinmiş olalım.
Eyvallah.
Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, her zaman olduğu gibi hayatımızda büyük öneme sahip kavramlardan birisi olan tasavvufa değinmiş olduk. Değinmeye de devam ediyoruz. Hakikat çizgisinde, tarikat çizgisinde kavramlara değinmeye devam edeceğiz. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.